Ayrım 7, sayfa 55. Doktora arabayı alabilir miyim diye sorduğumda gözlerini daraltıp tavana dikti. Yargıçlar buna yardım ve yataklık diyecek, suça iştirak, meslek hayatım mahvolacak, şöhretim, yani en azından meslek hayatım yıkılacak. Herhalde senin onur duyguna seslenmenin de yararı olmasa, ama en azından Monjan diye seslendi arkamdan. Nezaket gereği insan lafımı bitirene kadar bekler bari. Katya ile ikimiz havaya karşı yaptığımız yarışı 3 dakikayla kaybettik. Ama Echeverria'nın bahçesine girdiğimizde 1 saatle kaybetmiş gibi görünüyorduk. İliklerimize kadar ıslanmıştık. Onun beyaz ipek şemsiyesinde zerre kadar yararı olmamıştı. Ağaçlı yola saptığımızda gökyüzü sanki yarıldı. Yağmur üzerimize boşaldı. Dizginleri çektiğim zaman atın sırtından dumanlar çıkıyordu. Katya ile ben ise nehrin içinden çekilip çıkarılmışa benziyorduk. Birbirimizin haline gülerek orta hole girdik. Yüzümüzdeki suları avuçlarımızla sildik. Keten ceketim omuzlarımdan sarkıyor, pantolonum üstüme ağır geliyordu. Katya bu serüvenden pek hoşlanmış gibiydi. Oysa onun da elbisesi sırılsıklandı. Bukleleri şakaklarına yapışmıştı. Herhalde bu heyecanımız arasında biraz fazla gürültü etmiş olmalıydık ki Paul Trevil salonun kapısını açıp bize ateş saçan gözlerle baktı. "Katya, Tanrı aşkına babam çalışıyor." Neşemiz bir anda söndü. Ben bir adım öne çıktım. Benim hatam Bay Trevil. Tahmin ettim zaten doktor. Katya, aklın nerede senin? Ama Paul, sesi söndü. Davranışı kendine hiç uymayan bir pısırıklığa dönüştü. Bunu sonra konuşuruz dedi kardeşi ona. Sonra dönüp benim yüzüme taş gibi baktı. Doktor bey bizi yalnız bırakmayı uygun gördüğü zaman. Gitmeden önce Bay Trevil, ses tonunuzun beni rahatsız ettiğini söylemek isterim. Hem yalnız kendi adıma değil, Katya adına da. Böyle konuşmaya ne hakkınız var? Kardeşim adıyla hitap etmeye de ne hakkınız var? Katya'ya veda etmek üzere döndüğümde onun o güvensiz, balon gibi sönmüş hali beni birden etkiledi. Tam ben ağzımı açacakken bir adım gerileyip benden uzaklaşması, söyleyecek söz de bulamamasına yol açtı. Tekrar erkek kardeşine döndüm. Bayan Trevil'i ilk adıyla çağırmamam gerektiğini söylerken haklısınız tabii. Dalgınlığıma geldi. Ama yine de sizi temin ederim ki, beni hiçbir konuda temin etmenize gerek yok doktor. Niyetinizi kendinize saklayın ve hemen gidin. Suratına bir yumruk aşk etmek için dayanılmaz bir istek duydum. Ama bundan Katya'nın hatırı için vazgeçtim. Sırılsıklam kılığımın ve yıldırım gibi atan nabzımın izin verdiği ölçüde gururlu bir tavırla eğilip selam verdim, kapıya yürüdüm. Bir dakika doktor. Paul Trevil'in nasıl bir anda değiştiğini, ukala züppe bir soylunun sesinden nasıl birden ilgi dolu ama yorgun bir sese döndüğünü anlatabilmeme olanak yok. Bir dakika rica ederim. Gözlerini yumdu. İçine derin bir soluk çekti. Lütfen beni affedin, kaba davrandım. Katya, mutfaktaki yeni kıza bir bakar mısın? Babam neredeyse yemeğini ister. Kız da yumurtayı kırmak için balyoz kullanacak bir tipe benziyor. Katya bana tek kelime söylemeden, hatta yüzüme bile bakmadan holden ayrıldı. Başını eğmiş, omuzlarını kamburlaşmıştı. Hem Katya diye onu tekrar durdu Paul. O tam kapıda durdu, dönüp baktı. Paul hazin hazin gülümsedi. Ateşte biraz ısın, saçlarında kurut, feci görünüyorsun. Katya başını salladı, sonra gitti. Paul bir an onun arkasından baktı, içini çekti, sonunda bana döndü. Benimle salona gelir misiniz Doktor Monjean? Şömine yanıyor, sizin de kurumaya ihtiyacınız var galiba. Peşimden salona girerken, Brandy diye sordu. İstemem, teşekkür ederim. Sesim donuktu. Bu ani ruhsal değişikliği kavrayamamış, rahatsız olmuştum. En çok da Katya'nın bu öfkeye beklemediğim bir yenilikte tepki göstermesinden rahatsız olmuştum. Mermer şöminedeki ateş pek davetkar görünüyordu ama ben yine de yaklaşmadım. Konukseverliğini kabul edemeyecek kadar kızgındım ona hala. O iki koca bardağı brandi doldururken ''Lütfen otur'' dedi. İçki reddettiğimi ya duymamış ya da duymamazlıktan gelmişti. Sağ kolu sargılı, omzuna bağlı durumda yalnızca sol eli boş olduğundan bardakları parmakları arasına kıstırıp tehlikeli biçimde taşıyordu. Bardağı kabul ettim. Ukalalık etmek istemiyordum. O dönüp şöminenin karşısındaki koltuklardan birine oturunca benim de ötekine oturmaktan başka çarem kalmamış oldu. Donmuş cildim, ben istesem de istemesem de hoşlanmıştı ateşin sıcağından zaten. Sanıyorum kız kardeşim bugün bisikletini almak üzere Sally'e geleceğini sana söylemeyi ihmal etmiş dedim soğuk bir sesle. Doğru sanıyorsun dedi. Zaten hareketleri konusunda bana hesap verme alışkanlığında değildir. Ne var ki bir saatten beri her tarafta onu arayıp durdum. Katya'nın nitelikleri arasında başkalarını düşünmek pek birinci sırayı almaz. Meydandaki çayhanelerden birinde bir bardak limonata içtik. Hava birden bozdu. Ben de Katya'yı ve bisikletini eve getirmeyi teklif ettim. Bundan başka hiçbir... Sevgili dostum, ben Katya'nın davranışlarına ilişkin açıklama istemedim. İstesem de zaten kendisine sorarım. Kardeşimin karakteri ve yetiştirilişi hareketlerini karşısındakinin davranışına bağımlı olmaktan kurtaracak türdedir. Hay Allah, demek sen sandın ki... Gülmeye başladı. Hakaret gibiydi gülmesi. Yo, hayır Monjan. Aranızda normal bir arkadaşlıktan başka bir şey bulunmadığından zaten eminim. Hem zaten bardağını bana doğru salladı ama sözünü bitirme nezaketini gösterdi. Yo, Katya uzun süre kendi başına kaldı. Oysa yapısı ve karakteri dışa dönük fazla cömert olduğundan yalnız kalmaktan zevk almaz. Ama ne de olsa sana hatırlatmaya gerek var mı bilmem. Burada kapalı, geri fikirli bir toplum içinde yaşıyoruz. En küçük nedenlerle insanlar dedikodunun kurbanı olabiliyor böyle durumlarda. Evet, dedikoduyu düşünemedim. Bu benim kusurum. Ama alt tarafı meydanın ortasında bir bardak limonatayla yarım saatlik bir sohbet. Ne çıkarabilirler ki bundan? Her şeyi. Ailem maalesef sık sık kötü dedikoduların kurbanı olmuştur. Bu nedenle brandisini bitirdi. Benim boş bardağımla kendininkini yan masaya götürdü. Senden Katya'nın ününü kurtarmak için bir şeyler yapmanı isteyebilecek durumdayım sanıyorum. Elbette elimden ne gelirse ama ne? Onur kavramının gerektirdiğini tabii. O nedir diye sordum. Ağzım şaşkınlıktan açılmıştı. Paul brandileri gereksiz bir dikkatle yeniden doldurdu. Yavaş yavaş. Sonunda bana döndü. Buraya, eve ona ziyarete gelmeni istiyorum. Genç bir erkeğin yapması gerektiği gibi. Onunla ailesi içinde görünmeni istiyorum. Umarım bu istediklerin pek fazla değildir ha? Gülümsedi. Katya'ya hele profilden ne kadar çok benzediğini görünce bir kere daha şaşaldım. Bu benzerlikte insana güven veren bir şey vardı ama güvensizlik veren bir şey de vardı. Bayan Trevi'yi ziyaret etmekten mutluluk duyarım elbette. O omuzlarını kaldırdı. Bundan eminim. Ama masum küçük bir hile konusunda bana yardımcı olmanı da isteyeceğim. İçkimi onun elinden almak bahanesiyle ayağa kalkıp ateşin öbür yanına geçtim. Böylece kurma işini tamamlamayı umdum. Ne hilesiymiş o? Babamla ilgili. Ne pahasına olursa olsun babam senin Katya'yı genç bir erkeğin genç bir kızı ziyaret ettiği gibi ziyaret ettiğini bilmemeli. Bunu anladın mı? Ama neden? Bu soruyu duymamazlıktan geldi. Kendi sözünü kabul etmemi bekledi. Dün akşam yemeğinde babam benim tek kolla yemek yediğimi fark etti. Bunu fark etmesine şaşmak gerekir aslında. O hep orta çağda yaşar çünkü. Bu akşam sofrada seni benim doktorum olarak tanıştırırız. Ziyaretlerinde benim hastalığımla ilgili gibi görünür. Yani tedavimde zaman dedeye yardım ediyor olursun. O halde sizinle yemeğe mi kalıyorum? Sırıttı. Sevgili dostum, seni bu yağmurda sokağa salamayız herhalde değil mi? Dedi. Ama daha 10 dakika önce salabilecek gibiydin. Başkalarındaki sosyal esnekliğe her zaman imrendiğim için aynı niteliği kendimde de geliştirmeye çalışıyorum. Esneklik mi? Kaprislik desen daha doğru olur. Sana samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Hay Allah, mutlaka söylemek zorundaysan söyle bari. Seni çok kendini beğenmiş ve başkalarına karşı düşüncesiz buluyorum. Daha 10 dakika önce burada öfkeli abi pozunda kur kur kuduruyordun. Oysa ortada öfkelenecek hiçbir şey olmadığını da bal gibi biliyordun. Benimle kaba konuştun, bu yetmiyormuş gibi kardeşini de ezip sindirdin. Sonra birdenbire düşünceli, dostluk dolu bir insan kesildin. Hatta çöp çatanlık rolüne çıkmak gülünçlüğüne bile kalkıştın. Oysa Bayan Trevil'in bana ilgi göstereceğini varsaymamız için de zerre kadar neden yok. Bence bu davranışlar tümüyle çocukça ve sorumsuz davranışlar. Paul gözünü ateşe dikmiş sessiz oturuyordu. Ben de sustum. Kalbim göğsümde gümbür gümbür atmaktaydı. Kendi cesaretime ve açık sözlülüğüme kendimle şaşmıştım. Derken Paul bana doğru baktı. Özür dilerim, ne diyordun? Dedi. Duyduğundan eminim. Gerçekten de duydum ama duymamış gibi yaparak sana yardımcı oldum. Burada akşam yemeğine kalman konusuna gelince seni uyarıyorum. Yaşam koşullarımız pek basittir. Köylü aşçılarımız yemekleri kendi zevklerine göre pişirirler. Akşam yemeğimiz genellikle tadından çok koyuluğuyla dikkat çeken bir çorba içinde kızarmış ekmek, arkasından da sebze çeşitlerinden oluşur. Yemeklerimiz belki Sparta tipi diye tanımlamak bile yetmez. Bu tür yemek yemekte kalkıştığımız bir yığın tatsız uygulamadan biridir. Karakteri güçlendirir. Ayağa kalktı. Şimdi, seni birkaç dakika için kendi kendine baş başa bırakırsam umarım budala muhitte bıraktın diye suçlamaya kalkmazsın. Ben gidip Katya'yı bulayım. Sofraya bir tabak daha koymasını söyleyeyim. Kim bilir, sırıttı. Belki o memnun bile olur. En önemsiz şeylerden zevk almak onun huyudur zaten. Salondan çıktı. Odada dalgın dalgın dolaşmaya başladım. Eşyaları gözden geçiriyordum. Bir kısmı ağır, çirkin, onarıma muhtaç. Bir kısmı ise zarif ve pahalı şeylerdi. Herhalde eskiler mağaza sahibinin burada bıraktığı parçalar, ötekiler de Trevillerin sevdikleri için yanlarında getirdikleri eşyalar diye karar verdim. Çift kanatlı kapının yanından geçerken dışarıda fısıldaşmakta olan Polly ile Katya'nın konuşmasından bazı kelimeler duymadan edemedim. Tek tük kelimelerdi duyduklarım ama konuşma tonları gerilimli ve baskı altında gibiydi. Elbette ama bu doğru bir şey mi Pol? Ne seçeneklerimiz? Katya anlamadığım bir şey söyledi. Sanırım sevgi duyguları, bir sessizlik. Evet, çok tatlı. Üzgünüm Katya, keşke durum değişik. Yararı yok, imkansız. Belki Doktor Monjan'ı açıklarsa, saçma, hem de çok saçma. Evet, haklısın tabii. Yemeğe. Babam zili şimdi çaldı. Babanın zil çalması o günlük yeterince çalışmış olduğunu, artık akşam yemeğine ve biraz sohbete hazır olduğunu belirtiyordu. Dördümüz yemek odasındaki gürgen masanın çevresine sıralandık. Katya ortadaki şamlığın kolları arasından bana ''Zili çaldı demek de en doğru ifade biçimi değil aslında.'' dedi. ''Bu evin her tarafı dökülüyor. Hiçbir alet işlemiyor. Mutfaktakileri çağırmak için konulmuş ziller çoktan yok olmuş gitmiş. Ama zilin üzerine parmağıyla kaşıdığı zaman yine de bir hışırtı duyuluyor. Bu yüzden bir bakıma zil çalışıyor da denilebilir.'' Katya'nın sofrada tecrübeli bir ev sahibesi gibi hafif sohbeti sürdürebilme yeteneğine hayran kalmıştım. Ona olağanüstü nitelikler yakıştırmaya öyle alışmıştım ki, her iyi yetiştirilmiş kızda bulunan normal şeylere de sahip olması beni bir bakıma şaşırtıyordu. Paul Travel, o halde belki babam yemeği için kaşındı diyebilirdik ama bunda da ne yazık ki akla köpekleri getiren bir hava var dedi. Bay Travel, sofraya oturduğu andan beri dikkatini alamadığı çorbadan başını kaldırıp gözlerini kırpıştırdı. Efendim dedi. Bana mı bir şey söylediniz? Size değil de sizden söz ettik babam dedi Paul. Bay Travel başını salladı. Aha, tahmin etmiştim. Evet, tahmin etmiştim. Bana döndü. Demek doktorsunuz öyle mi? Kasabadaki patronum Doktor Gross'a sorarsanız bu konu biraz tartışma götürür derdi efendim dedim. Ama aslında kuşku verecek engellerin hepsini aştım. Adamın başına doktor kelimesi takabilmesi için gerekli bütün ince ayrıntıların da hepsini ezberledim. Fırsat çıktıkça söylemek üzere ezberlediğim bu kalıp sözleri hatırladıkça bugün bile hala yüzüm kızarıyor. Evet ama doktor musunuz yoksa değil misiniz diye sordu yaşlı adam. Süslü cümlelerimin cakasını söndürmüş, üstelik onları hiç de anlamadığını da ortaya koymuştu. Evet efendim, doktorum. Bay Travel'i ve o dalgın hallerini daha ilk andan başlayarak pek sevmiştim. Masaya oturduğumuzda 10 dakika sonra fark etmişti benim de aralarında olduğumu. Açık ifadeli yüzü, alnına düşen, ikide bir parmaklarıyla taradığı gür kır saçları, kendini ilgilendiren bir konudan söz ederken gözlerine gelen o çocuksu heves, benim kafamdaki iyi yürekli bilim adamı imajına tıpatıp uyuyordu. Ayrıca adam Katya'nın da babasıydı. Doktor ha dedi Bay Travel. Ha evet elbette. Pole döndü. Sen bir tür kaza geçirmiştin değil mi? Bir şeyden mi düşmüştün? Neydi? Bulutları ağla yakalamaya çalışırken damdan düştüm baba. Allah'tan timsahlarla dolu bir havuza balıklama düştüm de düşüş hızım kesildi. Evet evet hatırlıyorum. Demek siz doktorsunuz delikanlı. Çok ilginç. Çalışmaların sırasında Orta Çağ Kasıva'yı yaşamına karşı ilginiz uyanmış olamaz değil mi? Kararsız bakışlarla Katya'ya doğru baktım. O şeytan şeytan gülümsedi. Yo, direkt olarak ilgilenmedim efendim. Ama o konu benim her zaman ilgimi çekmiştir. Bay Travel'in suratı aydınlanıverdi. Ya öyle mi? Sahiden. Sizi konunun hangi yönleri ilgilendiriyor? Paul alaycı bir ilgiyle öne doğru eğilip evet doktor dedi. Lütfen açıklayın bize. Katya onu sitemli bakışlarla kaşlarını çattı. Ama o kaşlarını masum masum kaldırdı. Ben kekelemeye başlamıştım. Konunun tümü ilginç. Özellikle tıbbi açıdan veba diye patladı Bay Travel. Evet, 48 ve 49'da veba salgınının başlaması bir doktor için son derece ilginçtir eminim. Genç Trevil bana yardımcı olmak için "Bu tabii 1348 ve 1349 demek oluyor" diye açıklama yaptı. Bay Trevil oğluna bakıp kaşlarını çattı, gözlerini birkaç kere kırpıştırdı. "Timsahlara ait bir şey mi söylemiştin sen?" diye sordu. "Ne olmuş dedin timsahlara?" "Ben kendim de pek anlayamadım baba," diye itiraf etti Paul. "Belki de büyük veba salgını ile ilgili bir şeydi. O noktayı bize açıklar mısınız doktor?" Bay Trevil gülerek elini benim koluma dayadı. Yo delikanlı dedi. "Timsah değil fareler. Fareler ve bitler. Timsahla hiç ilgisi yok. Veba salgını Avrupa'ya Akdeniz limanlarından gelmişti. Belki bu timsah efsanesi ortaya oradan çıkmış olabilir. Ama itiraf edeyim, bir efsaneye çalışmalarımda ben hiç rastlamadım. Siz bunu nerede okuduğunuzu hatırlıyorsunuz acaba?" Katya imdadıma yetişti. Konuyu daha hafif taraflara çekti. Sonunda yemek bitip ortaya tuzlu peynirler, meyveler geldi. Paul peynire bıçağının ucuyla dokundu, yüzünü buruşturdu. Katya'nın benden gurur duyduğunu hissediyordum. Babasından hoşlandığıma sevinmişti. Babasını challenge alacak yeni birini bulmasına da sevinmişti. Romantik hayallerim Katya'yla kuracağımız mütevazi yuvaya, kaynatamın ve kayınbiraderimin konuk gelmesi düzeyine varmıştı bile. Sosyal sorumluluklarımı unutup bu tatlı hayali öylesine gömüldüm ki Bay Trevil'in sesi beni rüyamdan uyandırınca Eniko'nu afalladım. "Yoksa aynı kanında değil misiniz doktor?" Evet, tümüyle aynı kanındayım. Elbette öyle." Bay Trevil'in gözleri ilgiyle parıldadı. "Bu harika bir şey doktor. Orta çağ araştırmacılarından pek azının bu konuda bize katıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sizi bu düşünceye vardıran kanıtların neler olduğunu bana söylemenizde bir sakınca var mı?" "Ne kanıtı? Aslında pek fazla kanıt var denilemez. Daha çok genel bir izlenim olarak ben Katya koluma elini koyarak bütün akşam boyunca Polle benim anlamadığım konulardan söz edip durmaya hakkınız yok," dedi ve benim gerçekten minnetimi kazandı. "Bence bir sakıncası yok," diye atıldı Pol. "Hatta Monja'nın ne cevap vereceğini meraklı bekliyorum." Bana tatlı tatlı sırıttı. Sonra birden yerinde sıçrayıverdi. Katya'nın masanın altından ona tekme attığını anladım. "Yo, ben izin veremem," dedi Katya. "Kahvelerimizi uygar insanlar gibi salonda içelim. Hafif eğlenceli konulardan söz edelim. Çocukken bize öğrettikleri gibi davranalım." Ayağa kalktı, kolunu bana uzattı. "Doktor Monja?" Yarım saat boyunca, yani şöminenin karşısında oturduğumuz sürece Katya sözünü gerçekten tuttu. Bir konudan öbürüne öyle ustalıkla geçiyordu ki hepimiz, hatta Paul bile zaman zaman ön plana çıkma, parlama, esprili ve bilgili görünme olanağını buldu. Kahvenin yanında brandy servisi yapıldı. Paul'ün bardağını akıllı bir insanın yapacağından daha sık doldurduğunu fark ettim. Sonunda da koltuğunda kaykıldı, suratsız, hemen hemen nezaketsiz bir ifadeyle sessiz kaldı. Ama benim Katya'ya olan hayranlığım, kardeşine olan duygularımda nar bastı. Ömrümde bundan hoş ve zevkli bir gece geçirmediğimi düşünmekteydim. Oysa şimdi düşünürken aklıma akşamın hoş olaylarından hiçbiri gelmiyor. Paul birden ayağa kalkıp işin büyüsünü bozdu. "Korkarım Katya'nın yatma vakti geldi," dedi. "Katya, ama Paul," diye itiraza kalkıştı. "Yo, olmaz ki." Paul yürüyüp kollarını onun beline sardı. "Yağmurda kalmakla hastalanma riskine girmiş oldun. Şimdi yatıp yorganı burnuna kadar çekmen, timsahları saymaya başlaman gerekiyor. Babanla ben ağırlarız Doktor Monjan'ı." Bay Trevil kızına "Yağmurda sokağa mı çıktın?" diye sordu. İlgiliydi. Karşılık veren Paul oldu. "Pek sayılmaz baba. Sözün gelişi öyle söyledim." Bay Trevil gözlerini kırpıştırdı. "Sözün gelişi mi?" "Evet, saçma bir benzetme oldu. Üstelik etkisiz kaldı. Bir daha kullanmayacağıma söz veriyorum. Katya artık kalk bakalım." "İyi geceler baba." Katya babasının yanağından öptü. "Sana da iyi geceler Jean-Marc Monjean." Bana elini uzattı. İlk adımı kullanabilmek için uyguladığı bu küçük hileye hayran kaldım. "Çok geçmeden yine görüşecek miyiz?" "Hiç korkun olmasın," diye atıldı Paul. "Doktor söz verdi. Ya da belki tehdit etti demek daha uygun olur. Yarın gelip yaralarıma bakacakmış. Herhalde bizimle çay içmeye kandırabilirim onu." "Hevesle bekliyorum Bayan Trevil," dedim. "Ben de öyle." O çıktıktan sonra Bay Trevil koltuğunda arkasına yaslandı. İyi bir sohbete hazırlanıyormuş gibi poz aldı ve bana nasıl olup da vebaya ilgi duyduğumu sordu. Bir saat kadar sonra Paul beni kapıya doğru geçirirken yağmur da hafiflemiş, dışarıdaki çakıllar üzerinde hafif çıtırtı çıkarır hale gelmişti. Paul brandy konusunu pek hassizlik etmediğinden tavrında kaygısızlıktan öte bir hal vardı. Holly sütunlarından birine yaslandı. İyiydim mi hocam dedi. Sanmam ki babam bize gösterdiğin ilginin tıbbi olmadığından kuşkulanmış olsun. Bu da senin yapındaki hayranlık uyandırıcı bir sahtekarlık eğilimine işaret ediyor. Bu yeteneğini geliştirmelisin bence. Serserilerle, kalleş tüccarlarla dolu dünyada yaşayabilme aracı olduğu kadar fazla ciddiyeti ve fazla içtenliği yüzünden ilginç olmayan bir kişiliği de ilginç hale getirme amacıyla yapmalısın bunu. Her zaman bu kadar kaba mısındır Treville? Her zaman değil, seni görünce kabiliyetim artıyor. Yardımcı olduğuma memnun oldum. Sana iyi geceler diyebilir miyim? Lütfen dile.
7. ayrımın sonu, sayfa 67.